Ayrım 12, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Neumann Hoditz, sayfa 105. Ağustos devrimi genel olarak kansız geçmişti ve yönetimin devralınması da Hanoi'de disiplinli biçimde sürüyordu. Tek tük öç alma eylemlerinin dışında Fransızlara karşı genel bir kin patlaması olmadı. Bunu Santeni bile doğrulamak zorunda kalmıştı. Histoire d'un pays manqué. Boşa gitmiş bir barışın öyküsünde Jean Santeni, Paris 1953. Lacature'dan alıntı, adı geçen eser, sayfa 114 ve devamı. Halkın çoğunluğu Fransızlarla barışçı bir düzenlemeden yanaydı ve Ho Chi Minh de dostça bir düzenleme umuyordu. Kendi politika arkadaşları, komünistler, yeni Paris koalisyon hükümetinde yer almamışlar mıydı ve kendisi tüm bu yollar boyunca diğer Fransa'ya, Fransa'daki Fransızlara güçlü, içten duygular beslememiş miydi? Yeni devlet başkanı 1945 Ekim'inde ilk Fransız gazetecileri kabul ettiğinde şöyle diyordu. Fransa ve Vietnam uzun yıllar önce bir evlilik antlaşması yapmışlardır. Evlilik her zaman mutlu geçmemiştir, ancak ayrılmak bizim için önemli değildir. Fransa kendine has bir ülkedir, parlak fikirlerin vatanıdır ama yolculuğa çıktığında onları yanına almaz. Lacature'dan alıntı, adı geçen eser, sayfa 126. Ya da birkaç ay sonra, dünyaya özgürlük sözlerini armağan etmiş sizinki gibi bir ulus ne yaparsa yapsın, bizde her zaman dostlar bulacaktır. Her yıl yeniden Victor Hugo ve Michelet'i nasıl bir tutkuyla okuduğumu bir bilseniz, bu sözler aldatmazlar. Ah, insanları bu kadar değiştirdiğine göre sömürgecilik ne berbat bir şey olmalı. Lacature, adı geçen eser, sayfa 127 ve devamı. Ho Chi Minh önemli bir adım daha atıyordu. Çin Hindi Komünist Partisi Kasım 1945'te kapandığını duyurduğunda komünizmden ulusçuluğa yönelme tamamlanmış görünüyordu. Ancak Fransız yoldaşlara, nerede kaldı ki Çinli ya da Sovyet yoldaşlara, öncelikle bağlantının kesilmesi nedeniyle danışılmadan atılmış olan bu adım, Vietnam'da iç iktidar çekişmesinde taktik bir manevra olarak değerlendirilmelidir. Vietnam tarihindeki ilk seçimler kapıya dayanmıştı. Gerçi bir devrimin coşkusunu yaşayan, ancak siyasal konularda önceden hiçbir eğitim görmemiş olan bir halka Komünist Parti programı nasıl çekici gösterilebilirdi ki? Bu durumda komünist tabelasından tümüyle vazgeçmek daha güvenli olurdu. Elbette ki komünist olarak Ho Chi Minh'in yaşamında kara bir nokta. Kararı taktik nedenlerden geçici olarak kendi partisinden vazgeçmesiyle sonuçlanmıştı. İlginç olan bugün karara devrimle ilgili hiçbir resmi parti rehberinde değinilmemesidir. Ho Chi Minh iktidar söz konusu olduğunda soğukkanlı bir hesap adamı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ya halk, seçmenler, onlar bağımsızlık birliğinin taşıyıcısı olduğu devrimi desteklemekle zaten Viet Minh'i seçmişlerdi. Viet Minh'e büyük bir çoğunluk kazandıran 6 Ocak 1946 seçimleri komünizm için oy verme değildi. Komünizm Vietnam'da, kuzeyde ve güneyde henüz gerçekten hiç seçime sokulmamıştı. Bu seçimler bağımsızlıktan ve onları koruyabilecek tek kişiden, Ho Chi Minh'den yana bir tercihti. Ho, 1946 Haziran'ı başında devlet konuğu olarak Fransa'ya uçtuğunda boşa gitmiş bir barışın öyküsü çoktan başlamıştı. Jean Santeni'nin kitabının ismi. Paris bu tedirgin edici Asyalı'ya yalnızca verilmesinden kaçınılmayacak şeyleri vermekte kesin kararlıydı. Fransızlar Vietnam'ın özgürlüğünü ancak Çin-Hindi Federasyonu, sömürge döneminden bir kavramın diriltilmesi ve Fransız Birliği içinde kabul edebileceklerdi. Güney için Konkin China ya da Vietnam dilindeki adıyla Nambo için özel bir düzenleme hazırlamışlardı. Bu arada Leclerc'in birlikleri buradan karaya çıkmışlardı. Ancak Fransa güneyde bir halk oylamasının sonuçlarını kabul edeceğine söz verdi. Halk oylaması bugüne kadar gerçekleşmedi ve nihayet en önemlisi, Fransız birlikleri kuzeye de yürüyecekler ve Çinlilerin yerine geçeceklerdi. Ho Chi Minh kan dökülmesini önlemek için tüm bu koşulları istemeye istemeye kabul etmişti. İlgili sözleşmeler 6 Mart 1946'da Hanoi'de imzalandıktan sonra Ho Chi Minh durumdan memnun Fransız muhataplarına şöyle dedi. Aslında siz kazandınız. Benim daha fazlasını elde etmek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Ancak her şeyin bir günde elde edilemeyeceğini sonunda ben de anlıyorum. Ve sonra bana teselli veren tek şey dostluğun olmasıdır. Lakatür adı geçen eser sayfa 141. Bu anlaşmalara karşı kendi kampındaki muhalefeti bastırmak Ho Chi Minh için hiç de kolay olmadı. Durum onun için öylesine kritik bir hal aldı ki Ho kendisine direkt olarak halka hitap etmek zorunda hissetti. Hanoi'deki bir konuşmada şunları söyledi. Savaşmak yerine görüşmeler yapmak bir akıllılık belirtisidir. Ben Ho Chi Minh size hep özgürlük yolunda önderlik ettim. Tüm yaşamım boyunca bağımsızlık için savaştım. Vatanımı satmaktansa ölmeyi yeğleyeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Yemin ederim ki sizleri satmadım. Lakatür adı geçen eser sayfa 141. Demokratik Vietnam Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesiyle Ho oldu bitti yaratmıştı. Şimdi de Fransızlar daha Paris'teki kesin anlaşmalarla ilgili görüşmeleri dahi beklemeden bir özerk Cochin China Cumhuriyeti kurarak onun hamlesine yetişmeye çalışıyorlardı. Ho Chi Minh kendisini aldatılmış hissediyordu ve kuruluş tarihinin seçiminden de ayrıca incinmişti. Bu iş 1 Haziran 1946'da yani Ho'nun hareketinden 2 gün sonra yapıldı ve güneyde ayrı bir devletin kuruluş haberini Vietnamlı uçakta aldı. Ho Chi Minh ve delegasyonunun Eylül ortalarına kadar süren resmi Fransa gezisi hakkında gezinin her iki tarafın sahte hoşnutluğuyla Ho amcanın bugünkü deyişle Public Relations şovunun halkla ilişkiler şovu bir karışımı halinde geçtiği söylenebilir. Ho hükümetteki komünistlere ölçülü davranırken sosyalist dostları gösterişli biçimde kucaklıyor, resmi kabullerde oradaki hanımlara incelikle birer çiçek sunuyor ve basın konferanslarında hazır cevaplıkla esprili yanıtlar veriyordu. Ancak resmi Fransa'nın duyguları en iyi biçimde protokol müdürü Dumen'in Ho Chi Minh'in de şeref konuğu olarak katıldığı 14 Temmuz Fransız Ulusal Bayramı'ndaki geleneksel geçit töreni hakkında sonradan yazdığı yazıda yansıtılmıştır. Resmi ziyaretle ilgilenmemiz gerekiyordu. Yaşlı Ho daha sakinleşmişti ve o kurnaz sevimliliği daha da incelmişti. Doğal davranıyordu ve belirli bir heybeti de vardı. O 14 Temmuz'da tribündeki resmi yerini belirlemek zorunda kaldığımda onunla ilgili büyük kaygılarım vardı. Bido onu yanında istemiyordu. Ancak Ho amca devlet başkanının yanında oturmakta direniyordu. Koltuğunun yerini santimi santimine belirlemek zorundaydım. Ve amca ile resmi bir yemek üzerine insan bu öz öğrenimlinin sözlerini ustalıkla oturtuşu, düşüncelerini ortaya koyuşu, amaçlarına ılımlılık görünümü vermeyi başarışı karşısında şaşırıp kalıyor. Dinleyicilerin bir bölümü sinirli, bir bölümü ise coşkulu ve delişmendi. Ama o sağduyulu bilgeyi oynuyordu. Eğer olabilecekten biraz fazlasını elde edebilecekse onun olanaksızı istemesi beklenir. Aynı kitap sayfa 155. Onu kabul etmeyen bir toplumda kendisini nasıl rahatsız hissettiği şeref konuğunun yüzünden anlaşılmaktadır. Acaba yanındaki kendinden emin General de Lattre de Tassigny'nin birkaç yıl sonra Viet Minh bölgesindeki halkı aç bırakarak teslim olmaya zorlamak için her çareye başvuracağını sezinlemiş midir? Her iki görüşmeci tarafın başlangıç durumları göz önünde bulundurulacak olursa sonunda Fontainebleau'nun ayrışık rejimlerin bir arada varoluş formülünün yine de gerçekleşmesi şaşırtıcıdır. Vietnamlılar bir birlik içindeki bağımsızlık ve eşit haklardan yola çıkmışlardı. Buna karşılık Fransızlar daha Mart'ta olduğu gibi yetkilerine dokundurmuyorlar ve kendi yönetimi olan özgür bir Vietnam'a ancak Fransız Birliği mandası altında izin vermek istiyorlardı. En azından güneyde yapılmasına söz verilmiş olan halk oylamasını sağlamak umuduyla alttan alan yine Ho Chi Minh'ti. Bağımsızlığın birinci yıl dönümünde Hanoi'ye şu telgrafı çekiyordu. Törenler Fransa'ya karşı hiçbir düşmanca nitelik taşımamalıdır. Ve bir röportajda şunları söylüyordu. Bizimki gibi anlaşmazlıklar her ailede olur. Deniz Aşırı Bölgeler Bakanı'na adeta yakarırcasına rica ediyordu. Beni ülkeme ellerim boş göndermeyin. Aynı kitap sayfa 159. 14 Eylül 1946'daki Fontainebleau Sözleşmeleri, Vietnam'ın kuzeyinde de yalnızca Fransa'nın askeri ve siyasal varlığını sağlamlaştırıyordu. Bu Fransızlarla Ho Chi Minh'in hiç istemediği 1. Çin-Hindi Savaşı'na neden oldu. 1971 yazında yayınlanan Amerikan gizli belgelerinde Ho Chi Minh'in 1945 ve 1946'da en az 8 kez sömürge yönetiminin geri dönmesini engellemesi ricasıyla ABD'ye başvurduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. İngiltere, Çin ve Sovyetler Birliği'ne benzer çağrılar aynı biçimde sonuçsuz kaldı. Ancak bundan sonra Ho, Fransız birliklerinin belirli bir süre için dönüşüne razı oldu. Ve halk oyuna başvurulmayan, her iki tarafın politikacıları ve ordusunun hırslarının ilişkileri yönettiği ve terör ve karşı terörün tutkuları kızıştırdığı Güney sorununu çözmek daha o zaman başarılamadığı için Ho Chi Minh'in ardından gelenlerin bugün hala uğraştıkları anlaşmazlık da bu yalnızca görünüşteki uzlaşma yılına dayanmaktadır. İnsan ve yapıtı. Günümüz devrimcisinin çoğunlukla gizlerle örtülü kendine özgü yaşamına ışık tutmaya çalıştık. Burada durabiliriz çünkü çabalarının amacına, yani ülkesinin bağımsızlığına, Fontainebleau'ya ve güneyin ayrılmasına rağmen ulaşılmıştı. Şimdi söz konusu olan onu korumaktı. Fransızların pratik olarak 1. Çin-Hindi Savaşı'na neden oldukları 23 Kasım 1946'daki Haiphong katliamı ile Fransızların savaşı kaybettikleri, Vietnamlı ve Fransız askerlerin yan yana yaşamaları pek çok olaya neden olmuştur. Viet Minh saldırılarına Fransızlar ağır misillemeyle yanıt veriyorlardı. Haiphong bombardımanında çoğu sivil, yaklaşık 6000 kişi ölmüştü. Mayıs 1954'teki Viet Minh'lerin Dien Bien Phu zaferi arasındaki olaylar öncelikle komutanların işidir. Ancak Ho Chi Minh burada da direnişin motoru olarak kaldı. Fransızlarla anlaşmak isteyen bir politikacı olarak sonunda yine de yazgıya boyun eğiyordu. Paris'ten bir elçi Fransız ordusunun ve memurlarının küstahlıklarına misilleme yaparak karşılık verdiği yanıtı vecizeleşmiştir. Fransız birliğinde alçaklara yer yoktur. Oysa ben bu koşulları kabul edersem bir alçak olurum. Chasne, adı geçen eser sayfa 300. Ancak zaferinden öylesine emin görünüyordu ki daha savaş başlamadan önce bir Fransız dostuna şunları söyleyebiliyordu. Siz bizden 10 kişi öldüreceksiniz, bizse sizden yalnızca 1 kişi. Ancak böyle bir hesapla bile siz savaşın sonuna kadar dayanamazsınız ve biz üstün geleceğiz. Lakatür, adı geçen eser sayfa 176. Bu nedenle insan Ho Chi Minh'e dönebiliriz. Bu Nguyen Ai Quoc'un sırlarının efsane haline aldığı ve bunlarla iyi niyetli Ho amcanın kuşatıldığı dönemdi. Ho amca, Viet Minh birliklerinin Hanoi'yi ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından 19 Aralık 1946 sonra dağlık bölgedeki Jungle'a geri dönmüştü. Ölümünden sonra birçok silah arkadaşı o yılları andı. Öyküleri bir kahramanı ululamanın tüm öğelerine sahiptir ve Bak Ho'nun halkı için gerçekten bir tür baba figürü olduğu konusunda hiçbir kuşkuya izin verilmez. İşte bütün savaş boyunca giydiği ve ceketini savaşta yaralanan askerlerin sırtını örttüğü sade üniforma. Kahverengi ceketi ve içinde en gerekli şeylerle yiyecek olarak yalnızca önceden pişirilmiş pirinç ya da birkaç mısır koçanının bulunduğu yelken bezinden torbasıyla sürekli yoldaydı ve bazen sıcak nedeniyle başına ve boynuna bir mendil doluyordu. Ve işte bir parça araba lastiğinden ünlü sandallar. Ho amca bunları 1. Çin-Hindi Savaşı'nda Pak Bo ve Dien Bien Phu'daki Jungle patikalarında giydi ve röportajcı güncel politik ilişkiyi de göz ardı etmeksizin ekler. kız ve erkek yiyenleri Truong Son'a tırmanırken ve aşağı Mekong Deltası'na inerken aynı sandalları kullanırlar. Ho Chi Minh patikasında Ho Chi Minh sandalları. Vietnam Kurye, No 239, Hanoi, Ekim 1969. İşte kabaca yontulmuş masası ve devlet başkanının emirlerini ya da düşüncelerini kendi eliyle yazdığı portatif daktilosuyla jungle'daki bambu ev ve yerdeki döşek. Ho amcanın yaşama biçimi Ispartalı gibiydi. Özel yaşamı Ho Chi Minh'in ölümünden sonra bile öğrenemediğimiz sırlar arasındadır. Bu şekilde ölünün bir isteğine saygı gösteriliyordu. Ho'nun hiç evlenmediğini ve çocukları olmadığını biliyoruz. Yine de Komünist Asya'da da önemli bir rol oynayan aile ile ilgili konularda kendisine söz söyleme hakkı tanıyordu. Bir parti toplantısında yeni bir evlilik ve aile hukuku tartışıldığında ifadesini mizah ve heybet katarak şöyle dedi. Bekar bir adam olarak belki de bu konudan hiçbir şey anlamadığımı düşünenler vardır. Kendi ailem olmamasına karşın çok büyük bir ailem var dünyanın işçi sınıfı ve Vietnam halkı. Bu büyük aileden yola çıkarak küçüğü hakkında da değerlendirme yapabilirim. Works 4 adı geçen eser sayfa 370. Aile konusunda kesinlikle duyarlıydı ve burada ağabeyinin ölümüne gönderdiği, devlet işleri uğruna aile duygularını feda ettiğinden yakınan telgrafı hatırlatmak istiyoruz. Bakınız sayfa 33 ve devamı. Yurt dışındaki 30 yıldan sonra Ho yurduna geri dönmüştü. Yarım yüzyıl sonra da yeniden köyüne ayak basıyordu. Çay içmek üzere Kim Lien köyünün konuk evine davet edildiğinde şu yanıtı verdi. Konuk evi konuklar içindir ama ben evime geldim. Vietnam Kurye, No 241, Hanoi, Kasım 1969. Ve resmi tarihçi, devlet başkanının çocukluğunun evindeki atalar sunağının önünde uzun süre kaldığını ve bahçedeki aile mezarlığını aradığını belirtir. Ho evlenmemişti. Ancak kesinlikle bir kadın düşmanı değildi. Tersine bazı durumlarda kadınlara karşı çok nazik, cazibeli bir adam olduğu ortaya çıkardı. Bernard Beefall şöyle anlatır. Ona kitaplarımdan birini götürmüş ve içinde karımın çizdiği bir resminin olduğunu belirtmiştim. Nerede nerede diye bağırdı. Gösterin, yeter ki keçi sakalımı doğru yapmış olsun, yeter ki sakalım iyi görünsün. Portresini gördükten sonra çok memnundu. Bir an odada çevresine bakındı, sonra masanın üzerindeki vazodan küçük bir çiçek buketi aldı ve bana uzattı. Tarafımdan ona resmin çok iyi olduğunu bildirin. Ona buketi verin ve tarafımdan iki yanağından öpün. Fall, Vietnam Witness adı geçen eser sayfa 112. Görüldüğü gibi amca sürekli alçak gönüllü tavrına rağmen gösterişine hiç önem vermeyen biri de değildi. Doğrusu insan onda bu alçak gönüllülüğün nerede gerçek olduğundan ve nerede abartılarak hatta İşveyle sergilendiğinden hiçbir zaman tam emin olamazdı. Her ne olursa olsun Bak Ho, Ekim devriminin 50. yıl dönümünde ona verilmesi düşünülen Sovyetlerin en büyük nişanı, Lenin nişanını nazik sözlerle geri çevirme yürekliliğini gösterebilen, bildiğimiz kadarıyla, tek komünist politikacıdır. 6 Kasım 1967'de Moskova'daki Merkez Komitesi'ne şöyle yazıyordu. Halen Amerikalı saldırganlar yurdumuz Vietnam'a karşı savaşı şiddetlendirmektedirler. Hem kuzeyde hem de güneyde binlerce yurttaşımı acımasızca öldürüyorlar. Bu büyük onurlandırmayı kabul edecek olursam hiç huzurum kalmayacak. Bu nedenle size içtenlikle teşekkür ediyor ve benim için bu yüce ödülü halkımızın saldırgan Amerikan emperyalistleri yurttan kovacağı güne kadar ertelemenizi rica ediyorum. Vietnam tümüyle kurtulduktan sonra Büyük Lenin'in adını taşıyan nişanı yurttaşlarım adına büyük onur ve sevinçle kabul edeceğim. Nhan Dan, Hanoi, 14 Kasım 1967 tarihli. Aynı şey Ho amcaya altın yıldız nişanı Cao Vang önerildiğinde de oldu. Ho ancak ülke yeniden birleştiğinde bu şerefe layık olabileceğini söylüyordu. Böylece Kuzey Vietnam'ın bu en büyük nişanı henüz kimseye verilmedi. 60 yaşında insan bilge olur der Ho Chi Minh'in yaşam çizgisinin de etkisinde başladığı Konfüçyüs disiplininin kuralı. Bu kurala uyulursa Ho Chi Minh Fransızlara savaş zirvedeyken bilge olmuş sayılır. Ne olursa olsun o zaferden sonra Kuzey Vietnam'daki konumu gerçekten tartışmasızken kişiliğinin her türlü putlaştırılmasından kaçınacak kadar akıllıydı. Mao Zedong'dan bildiğimiz bir kişiye tapınma Ho'nun sağlığında hiç olmadı. Resmi binalarda resmi ender görülürdü. Ve aynı şekilde kurumsal parti gazetesi Hok Tap, devlet başkanının bir doğum gününde Ho amcanın sevildiğini ve sayıldığını ancak tanrılaştırılmadığını belirtebiliyordu. Ho'nun unvanı Bak da Çin kültür çevresiyle bağlantılı olarak değerlendirilmelidir. Orada yaşlılar, Ho'nun kendisi de onlara çağrılarında hep böyle seslenmiştir, toplumun saygın kişileri olarak özel bir rol oynarlar. Bak büyük amca demektir. Babanın ya da annenin abine böyle denir. Buna karşılık babanın ve annenin küçük kardeşine Chu yani küçük amca denir. Bak Ho'dan söz edilmeye başlanması çok doğaldı. Çünkü Ho Chi Minh'in en yakın çalışma arkadaşları bir sonraki kuşaktandı. Sonuçta Bak aileyle ilgili bir kavramdır ve Kuzey Vietnamlı komünistler her ailenin Bak Ho'ya saygın bir aile bireyi olarak gördüğünü vurgulamaktan hoşlanırlar. Buna ek olarak Bak demokratik tutumla eş anlamlıdır. Baba emredebilir ama amca yalnızca öğüt verir. Zaten bir komünist parti ve komünist devletin başkanıyla ağır yoksunluklara katlanılmasını beklediği halka arasındaki ilişki özel bir ilişkiydi.